Ayrım 14, sayfa 168. Anıtın girişinde iki katlı büyük bir kapı vardı. Kanatlara kalın bir zincir bağlanmış, zincirin ucuna büyükçe bir kilit asılmıştı. İlerideki nöbetçi kulübesinde kimse gözükmüyordu. Çevre rüzgarlı ve ıssızdı. Abdülrezzak, "Kimse yok mu?" diye seslendi. Kimse yoktu. "İçeri girilmiyor galiba," dedi. Mesai saatleri içindeydiler ama anıtın yanına gidilemiyordu. Nurşen, "Bak Abdüş, şurada bir yazı var," dedi. Demir kapının kenarına bir cep telefonu numarası iliştirilmişti. Sadece bir numara. Abdülrezzak, "Arayalım bakalım," dedi. Numarayı çevirdi. "Alo," diye bir ses duyuldu. "Buyurun. Anıtın şehitliğin kapısı zincirli. Zincir vurulmuş. Siz mi açacaksınız?" "Yok, siz açacaksınız." "Nasıl?" "Kilit var çünkü." "Şimdi abi, kilidi açmazsanız ama zincir sarılı. Zinciri gevşetin, kapı aralanır. Oradan girersiniz." "Arabamız var. O ne olacak?" "Araba girmez abi. Arabayı dışarıda bırakın, siz girin. Çıkarken zinciri tekrar sararsınız." "Siz kimsiniz?" "Ben anıtın şehitliğin bekçisiyim." "Bugün izinli misiniz?" "Yok, şehirde memuriyetim var. Soranlara telefonla anlatıyorum." "Merakımı mazur görün. Madem buranın bekçisisiniz, niçin burada değilsiniz?" "Ziyaretçi yok abi. Ayda birkaç kişi ya gelir ya gelmez. Müdürüm 3 kişi için değmez dedi. Bu usulü buldu. Eskiden savaşın seneye devriyesi olur, tören olurdu. Şimdi o da kalktı." "Anlıyorum. Sağ ol." "Siz de sağ olun abi. Açılmazsa yine arayın." Abdülrezzak ve Nurşen birlikte kapıyı açtılar. Daha doğrusu zinciri gevşettiler. 50 santimlik bir aralık oluştu. Geçtiler. Anıtın çevresi iyi tasarlanmıştı. Zirveye çıkan yokuşun yanına İnönü Savaşı'nı, Metristepe çatışmalarını ayrıntılı olarak anlatan tabelalar dikilmişti. Çıktılar, okudular, çıktılar. Zirvenin biraz altına bir taş gibi yerleşmiş Metristepe siperlerini gördüler. Derinliği 50 santim ile 1 metre arasında değişen siperlerin içine bir boyda kesilmiş, tellerle birbirine bağlanmış ince tomruklar yerleştirilmişti. Abdülrezzak'ın gözleri yaşardı. Elindeki tesbihi sıktı, sıktı, sıktı. Nurşen'in de boğazına bir şeyler düğümlenmişti. Yaklaştı. Abdülrezzak'ın elini tuttu hafifçe. Geçmişin acıları paylaşınca hafiflerdi. Dönüş yolunda ikisi de konuşmadı. Yoğun geçen bir filmden çıkmış gibi gördüklerini anlamaya, hazmetmeye çalışıyorlardı. Bir ara Barış'ı hatırladı Abdülrezzak nasılsa. Barış, yabancı şirketlere karşıydı. Muhtemelen Metristepe'deki yerli rüzgarlarla dönen bu yabancı tribünlere de karşıydı. Barış, Uludağ kebapçılarında Uludağ gazozu satılmamasına, yabancı gazozlar satılmasına da karşıydı. Bir gün ikisi birlikte bir Uludağ kebapçısında birer İskender ısmarlamışlardı. Barış kebapçıda Uludağ gazozunun satılmadığını fark edince yemeden kebapçıyı terk etmişti. Abdülrezzak, "Bizim Barış 40 yıl önceki yerli malları haftasında kaldı," diye düşünmüş. Hemen ardından da, "Acaba yerli malları haftası mı çok geride kaldı? Yoksa biz mi fazla ileri gittik?" diye geçirmişti aklından. Tepeden indiklerinde Abdülrezzak, "Dedelerimiz, Mehmet dedem, Cafer dedem, Niyazi dedem ve bütün dedelerimiz biz rahat yaşayalım diye ne acılar çekmişler geçmişte," dedi. Nurşen sessiz kaldı. Dedeleri onlar mutlu olsunlar diye acı çekmişlerdi. Oysa o mutlu değildi. Zübeyde mutlu değildi. Daha nicesi mutlu değildi. Eve döndüklerinde Nurşen, "Abdüş, Zübeyde ne olmuş biliyor musun? Kimse almamış. Çocuk bakım evine koymuşlar İstanbul'da." "Hayatım, biz alırdık ama eninde sonunda nereden nasıl geldiği çıkar ortaya. Nuriye ablam buradan senin kanalına geldiğini anlarsa felaket olur." "Tabii tabii, felaket olur. Al demiyorum zaten." Nurşen ilk defa Nuriye Hanım'a karşı öfke hissettiği içinde. O ilk eşti. Hanımefendiydi. Nikahlıydı. Evinin direğiydi, üzülmemeliydi. Oysa kendisi hiçbir şeydi. Alt tarafı bir metresti. Üzülebilirdi. Nuriye Hanım üzülmemeliydi ama o üzülebilirdi. Zübeyde'ye üzülebilirdi. Erkeğinden bir çocuk doğuramayacağı için üzülebilirdi. Onun üzülmesi önemsizdi. Nuriye Hanım, erkeğinin bir kadını daha olduğunu öğrense kıyamet kopardı. Felaket olurdu. Ama Nurşen, erkeğinin bir kadını daha olduğunu bilse bile önemsizdi. Kıyamet filan kopmazdı. Bunları düşündü Nurşen. Nuriye Hanım'a ciddi bir öfke duydu. İlk kez derinden derine kıskandı onu. Yüzü asıldı. Abdülrezzak bir şey fark etmedi. Belki de etti, etse bile fark ettirmedi. Akşam yemeğinde Abdülrezzak yemeklerden hangisini Nurşen'in, hangisini Hanife Hanım'ın pişirdiğini sordu. Hanife Hanım'ın pişirdikleri için güzel olmuş dedi. Ancak Nurşen'in pişirdiklerini öve öve bitiremedi. Abdülrezzak genelde Nuriye Hanım'ın yemeklerini övmezdi evinde. Hatta misafir varsa sofrada, onlar eleştirmeden ben eleştireyim de onlara laf kalmasın telaşıyla bol bol eleştirirdi karısının emeğini. Çorba biraz tuzlu olmuş Nuriye. Fasulye biraz daha pişebilirmiş der, kadıncağızı mahcup ederdi. Ancak burası medresinin eviydi. Onun yemeklerini eleştirmek şöyle dursun, göklere çıkarırdı. Yani medres olmanın görünürde bazı dezavantajları vardı. Medresler çocuk sahibi olamazdı kolayına mesela. Fakat medresliğin övgü bombardımanı misali görünmeyen artıları da vardı arada. Ertesi sabah Abdülrezzak villadan ayrılırken yine her zamanki gibi Abdüs sana kurban olsun minik kuşum benim dedi. Öpüştüler, ayrıldılar. Hava güzeldi. Nurşen aylardır süren mutlu uykudan hafif tedirgin gözlerle uyanmaya başlamıştı. Elbiseler, takılar, para, bu villa, bu dost yatağı yetmiyordu artık ona. İlk kez o sabah yaşantısında bir şeyleri değiştirmek istediğini derinlerde hissetti. Neyi nasıl değiştirecekti bilmiyordu. Gazi geldi aklına. Sen koru ya Rabbim dedi içinden. Sonra Zübeyde'yi düşündü. O gün gün boyu Zübeyde boynu bükük uzaklaşırken onun vücudunda okuduğunu sandığı cümle geçti aklından. Bana ne? İstemezseniz istemeyin. Kimse istemiyor beni zaten. Zübeyde böyle düşünmüştü. Ya da en azından yüzünden bu cümle okunuyordu. Sessiz, hüzünlü, her şeye, belki de en çok kendine öfkeli. Bana ne? İstemezseniz istemeyin. Kimse istemiyor beni zaten. Arkasında at kuyruğu, yüzünde o ifade. Abdülrezzak, Metristepe villalarından ayrılırken biraz hüzünlüydü. Ama büyük ölçüde iyi sayılırdı. Rahattı çok şükürdü, yaşantısı çok şükürlüktü. Ancak biraz sonra başına geleceklerden habersizdi. Abdülrezzak, bilinçaltı gibi, dil sürçmesi gibi kavramları duymamıştı. Bilmiyordu. Bilse bile denetleyemezdi. Öğlene doğru eve vardı. İçindeki hüzün bitmişti. Keyifliydi. Kapı çaldı. Nuriye Hanım her zamanki ciddi, tören kıvamındaki havayla karşıladı onu. Elinde tesbih vardı. Hoş geldin Abdülrezzak Bey. Abdülrezzak Bey neşeyle, Abdüş sana kurban olsun minik kuşum benim. O an ortaya görünmeyen bir bomba düştü sanki. Görünen ama işitilmeyen bir sessizlik oldu. Nuriye Hanım bir anda her şeyi kavradı. Zaten ciddi olan yüzü daha da ciddileşti. Benzi sarardı. Gözleri kısıldı. Dudakları büzüldü. Elindeki tesbihi toparladı. Yavaş hareketlerle portmantonun yanındaki küçük masanın üzerine bıraktı. Bunu yaparken sürekli kocasının gözlerine bakıyordu. Tek kelime etmeden. Abdülrezzak Bey hatasını anladı. Hiç ummadığı bir pot kırmıştı. Karısının fark ettiğini fark etti. Kendisini vuran, boğan, boğazını sıkan bir girdap içine giriverdi. Birkaç saniye birbirlerine baktılar. Olan olmuştu. Abdülrezzak Bey hatasını gidermeye, bir şeyler yapmaya, bir şey yokmuş gibi davranmaya karar verdi. Dik durmalı, dikelmeli, yarı şaka diklenmeliydi. Diklendi. İçeri buyur etmiyor musun Nuriye Hanım? Vallahi çok acıktım. Şimdi kim bilir neler yapmışsındır. Nuriye Hanım ne yapacağını bilemeyenlerin yüz ifadesiyle ve yorgun bir ses tonuyla sofrayı hazırlayayım dedi. Abdülrezzak Bey her zamankinden daha konuşkandı. Her zaman dikkat etmediği ayrıntılara dikkat ediyor, diri ve hareketli gözüküyordu. Örneğin mutfaktan gelen kokuları alışkanlığından ayrı uzun uzun övdü. Erkekler çoğunlukla suçluluk duyduklarında çok konuşurlar. Dikkat dağıtıp hedef saptırıp önemli bir şey olmadığı konusunda çevrelerini, özellikle eşlerini iknaya çalışırlar. Oysa eşler bir şeyler olduğunu hemen anlar. Nuriye Hanım da anlıyordu. Suçluların telaşı içinde konudan konuya atlayarak bir şey yoku sergilemeye çalışan Abdülrezzak son hatasını sofrada yaptı. Yemeğin sonunda sütlaç koydu Nuriye Hanım sofraya. Abdülrezzak Bey bir ergen esprisi kıvamında "Dilber dudağı yok mu hayatım?" dedi ve kendi esprisine Nuriye Hanım'ın soğuk bakışları altında güldü. Bu dilber dudağı esprisi bir ihtimal katillerin cinayet yerine bir gün sonra tekrar gitmeleri gibi bir şeydi. Bilindiği kadarıyla anında yakalanmamış katiller bir gün sonra cinayet bölgelerine giderlermiş. Belki olup bitmiş bir şeyleri denetim altına almak, izleri silmek için. Belki vicdan azabıyla hiç olmamışa başa dönmek için. Birçok katil polisin bir gün sonra katilin cinayet mahalline geleceğini bildiğini bilir ama yine de oraya gider. Bunu yaparken muhtemelen şöyle düşünür. Bir insan bile bile böyle bir hata yapar mı? Yapmaz. Kendisini polislerin beklediği bir yere gitmez. İkinci gün oradan, bu olaydan haberi olmayanlar tesadüfen geçer. Ben de olayla ilişkisi olmayan, buradan tesadüfen geçen biriyim. Büyük bir ihtimalle Abdülrezzak Bey de aynı düşünce akışı içindeydi. Bir sadakat katili olarak işlediği ahlak cinayetinin etrafında dönüp dolaşıyordu. Dilber dudağı derken kendince şunu söylüyordu eşine. Ben seni aldatmadım. Aldatmış olsam senin kuşkulandığın bir anda hiç dilber dudağı filan der miyim? Ben masumum. Tesadüfen kullandım bu kelimeyi. Cinayet mahallinden tesadüfen geçen biriyim. Bak ben rahatım. Sen de rahat ol. Nuriye Hanım polis değildi. Daha önce böyle vakaları yakalamamıştı. Polisiye bile okumamıştı. Ahmet Ümit'i tanımazdı. Ama kadındı. Eşti. Aklı, duyarlılığı, sezgileri olan bir insandı. Olup biteni kavruyordu. Derinden yaralandı. O gece Nuriye Hanım yatakta sırtını kocasına döndü. Belli etmemeye çalışarak saatlerce ağladı. Yastığı tamamen ıslandı. Defalarca, ''Nerede hata yaptım ya Rabbim? Neyim eksikti?'' dedi kendi kendine. Sağda solda duyduğu, ''Bizde olmaz, bana olmaz'' dediği aldatma olayı, yaşamının en huzurlu günlerinde işte onun da başına gelmişti. Abdülrezzak Bey karısının ağladığını anladı. Ne yapması gerektiği konusunda kararsızdı. Birkaç defa kalkıp ışığı yakmak, Nuriye, affet beni demek geçti içinden. Olmazdı. Böyle dese her şeyi kabullenmiş olurdu. Üstelik konu açıkça konuşulur olduğunda ne söyleyeceğini, olayların nasıl gelişeceği konusunda en ufak bir fikri yoktu. Abdülrezzak Bey o gece nerede yattığını, ne yaptığını sabaha kadar anlayamadı. Altında döşek, üzerinde yorgan yoktu sanki. Havadaydı, boşluktaydı. Çevresinde tutunabileceği bir nesne veya bir düşünce yoktu. Ertesi gün Abdülrezzak Bey evden ayrıldı. Evde kasvetli, soluk aldırmayan ağır bir hava vardı. Konu üzerinde konuşmamışlardı. Nuriye Hanım kocasını uğurladıktan sonra girişteki küçük masanın üzerinde duran tesbihi aldı. Tesbih iki gündür orada duruyordu. İnsanlar bazen el alışkanlığıyla, bazen şükür, bazen iman tazelemek amacıyla, bazen de yan sabır niyetiyle tesbih çekerler. Acı bir olaydan, örneğin bir yakınının kaybedilmesinden sonra çekilen tesbihlere sabır tesbihi denilir. Bu tesbih artık Nuriye Hanım'ın sabır tesbihiydi. Birkaç gün önce gazetede bir haber okumuştu. O gün onun için önemli değildi bu haber. Ama bugün birdenbire ufkunu, zihnini kaplayıverdi. Haber bir tarih profesörünün, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinden birinde görevli bir profesörün açıklamasıyla ilgiliydi. Açıklama şöyleydi. Bir kadın, kocası kendisini aldattığı zaman bu durumu kabullenip sabrederse sevaba girer. Ağustos 2012'nin gazeteleri. Nuriye Hanım bu haberi ilk okuduğunda önemsememişti, kızmamıştı. Ama şu an hatırlayınca öfkelenmeye başladı. Aldatılan kadın sabredince sevaba giriyordu. İyi de eşleri tarafından aldatılan erkekler de sabrederlerse sevaba girerler miydi? Hayır. Onlar sabırla, sevapla uğraşmazlardı. Karılarını vuruverirlerdi, iş biterdi. O gün Nuriye Hanım için gün bitmedi. Bütün gün acı içinde dolanıp durdu evin içinde. Elinde sabır tesbihi. Sürekli birini çağırmayı düşündü. Ama eli bir türlü telefona gitmedi. Hem yanımda biri olsun istiyor, yalnız kalmak istemiyordu, hem evin içinde ikinci bir kişiye tahammülü yoktu. Nuriye Hanım kafasındaki soruların altında ezilmiş, ufalmıştı. Tekrar tekrar geliyordu sorular aklına. Ve tekrar tekrar. Gerçekten birisi var mı? Abarttım mı? Evham mı? Açıkça yüzleşip konuşsam mı? Sorunca ya evet derse? Ne derim? Çocuklara söylesem mi? Söylersen babalarına saygılarını kaybederler mi? Ya oğlan da ileride babasını örnek alırsa? Ve sonra en kötü sorular. Sorsam, öğrensem, doğruysa boşanmalı mıyım? Boşanırsak nasıl boşanırız? Cümle alem ne der? Bilen bilmeyen dedikodumuzu yapacak arkamızdan. Zavallı diyecekler bana. Ben bu utancı nasıl kaldırırım? Ayrıldım diyelim. Ne yerim, ne içerim, nerede otururum, nasıl geçinirim? Nafaka davası mı açacağım çocuklarımın babasına? Abdülrezzak Bey rızkımı versin diye dilekçe mi vereceğim mahkemeye? Ya Rabbim, bu evin tapusu bile benim değil. Hiç değil bir mesleğim, emekliliğim olaydı. Rahmetli babam varlıklıyız diye okutmadı. Dünya nimeti üstümüze tapulu sanki. Nuriye Hanım düşündükçe üzüldü, üzüldükçe düşündü. Ağladı, ağladı, ağladı. Bir ara başını cama vursaydı, vazgeçti. Elbisesini yırtmak için çekti, birkaç düğme koptu. Tesbihi evirdi çevirdi elinde. Tanelerini ezmeye çalıştı. Taneler taş gibiydi, ezilmiyordu. Bir ara anladığımı, üzüldüğümü fark etti. Yine de tek başıma bırakıp gitti bu evde. İnsan bu üzülür diye tahmin etmez mi? Demek bu kadarmış değerim diye düşündü. Bu düşünce zihninde döndü dolaştı, şekilden şekile girdi. Düşündükçe elindeki taneleri ovaladı. Sonunda hırsla çekti, tesbihi kopardı. Taneler salona saçıldı, her biri bir yana. Tesbih kopmuştu. Daha büyüğü, Nuriye Hanım'ın içinde bir şey, bir şeyler kopmuştu. 30 yıllık evlilikte, 30 yıllık upuzun bir çemberin çevresine, inci taneleri gibi, tesbih taneleri gibi dizilmiş binlerce anı. Dört bir yana saçıldı. Tesbih kopunca Nuriye Hanım sarsıldı. Sanki büyü bozulmuş, tesbih taneleri dört bir yana yayılmıştı. Biri kalkıp bu taneleri toplayabilir, tekrar ipe dizebilir. Ancak ortaya çıkan artık yeni tesbihtir. Eski tesbih gitmiştir. Taneler dört bir yandaydı. Nuriye Hanım koltuğa oturdu. O profesörün sözünü hatırladı. Kocası kendisini aldattığında sabreden kadın sevaba girer. Yoksa kendisi yeteri kadar sabretmemiş miydi? Sabra meyletmemiş miydi? Tesbihi koparmak kadere isyan mıydı? Önce kısa bir süre hoca, profesör haklı mı diye düşündü. Sonra kızmaya başladı içinden yine. Belki de kocasına olan öfkesini yansıtıyordu profesörü. Kocası kendisini aldattığında sabreden kadın sevaba girer. Vay canına dedi içinden Nuriye Hanım. Bu ne büyük bir saygısızlıktı kadınlara. Böyle bir tavsiyede bulunmaya ne hakkı var? Profesör erkekti. Eşin seni aldatsa sen sabreder misin hoca? Ben karar veririm ne yapacağıma. Evet, ne yapacağına Nuriye Hanım karar vermeliydi. Ona akıl vermek kimsenin haddi değildi. Kararı Nuriye Hanım verecekti. Vermeliydi. Ancak o an şaşkındı. Hiçbir karar verecek durumda değildi. Bir süre oturduktan sonra bir karar verdi. Uygulardı, uygulamazdı. Ama o anlık kararı şuydu. Tesbih tanelerini toplamayacaktı. Temizlikçiye de süpürmesin diye tembih edecekti. Abdülrezzak eve gelip bu ne diye sorduğunda koleksiyonundan bir tesbihti Abdülrezzak Bey. Sabır tesbihi. Sabrım taştı, tesbih dağıldı diyecekti. Önce çok iyi geldi bu fikir. Ama biraz sonra çocukça buldu. Dağılan bir Necef tesbihti. Koleksiyondaki güzel parçalardan biri. Salondaki bir bitinde Abdülrezzak Bey'in koleksiyonundan bazı tesbihler sergileniyordu. Koleksiyonun diğer parçaları ise iş yerindeki vitrinlerdeydi. Kimi 33'lük, kimi 99'luk tesbihlerin bazıları antikaydı. Tesbih önemli bir kültür öğesi. Yetişkinlerin elinde dönüp duran bir oyuncaktır. Tesbihler dokularıyla, renkleriyle, saf saf dizilmiş taneleriyle dört bir yana kıvrılan, bükülen ama dağılmayan, derli toplu duruşlarıyla, envai çeşitli imameleriyle, püskülleriyle, serpuşlarıyla bir zarafet örneğidir. Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçe dizilmiş insanlar misali. Bir tesbihin müstakil taneleri hep birlikte döner durur bu evrende. Tekliği zikreder gibi. Evlerinde, evlilikleri süresince özenle yaşanmış, biriktirilmiş yıllar gibi, özenle seçilmiş, saklanmış tesbihler vardı. Uzak şehirlerden, ülkelerden, müzayedelerden önce gözleriyle, sonra elleriyle seçerdi onları Abdülrezzak Bey ve özenle saklardı hepsini. Nuriye Hanım tozlarını kendisi alırdı, temizlikçi kadınlara bırakmazdı. bir aile misali kutsaldı koleksiyonları. Koleksiyonlarında zümrüt, yakut, elmas, necef, firuze, turkuaz, akik, lapis lazuli, lacivert taşı, zebercet, yeşim, altın, gümüş tesbihler vardı. Fil dişi, mamut dişi, su aygırı dişi, gergedan boynuzu, kaplan tırnağı, deve kemiği. Abdülrezzak Bey açıkça telaffuz etmezdi ama satının ima ettiği kadarıyla tesbihlerden biri insan kemiğinden yapılmıştı. İnsan kemiğinden tesbih, duyanı göreni ürpertir. Aslında tüm canlılar kardeştir. Bir tesbihin taneleri gibi dönüp dururlar bu alemde. O halde niçin bir filin yalnızca dişleri için öldürülmesi rahatsız etmiyor da, eceliyle ölmüş bir insanın kemikleri rahatsız ediyor bizi? İnsanın ölümü, bize kendi ölümümüzü hatırlatır çünkü. İnsan ölümü tanır. İyi de, filler de öyle. Fillerin fil mezarlığına gidip ağladıkları söylenir. Ölümü tanımak, insana özgü değildir. İnsan, tüm canlıların, erkek insan da kadın insanın efendisi değildir. Mahlukat, yani canlılar, tesbihin taneleri gibi eşittir. Halkımız, kurdun kuşun Tanrı'yı zikrettiğine inanır. Madem öyle, birlikte zikreden tesbihin taneleri, efendilik taslamasın birbirini. Sonra deniz kaplumbağasının kabuğundan yapılan bağ denilen tesbihler vardı. İnci, mercan tesbihler vardı. Abanoz, ödağacı, üveydari, zeytin, andız, hurma çekirdeği, pelesenk, tesbih ağacı, demir hindi, gül ağacı, Rodos'ta yetişen fetipaşa ağacı, nebik, sakız, mor ağaç tesbihler vardı. Kuka, tagula, narçılı, lüle taşı, oltu taşı, kehribar, şirimayı, nakay bahri, mors dişi, deniz aslanı dişi, ajurlu tesbihler vardı. Tesbih ustalığı ince işti. Ustalar tesbih tanelerini birer birer sabırla ayarlardı. Tesbih sabır demekti. O günden itibaren Nuriye Hanım uzun süre sabır tesbihi çekti. Salondaki vitrinin sağ üst rafında gül ağacından yapılma kahverengi antika bir tesbih vardı. Bu tesbih Halim Bey'in favorisi, gözdesiydi. Koleksiyondaki tüm tesbihler içinde en çok onu beğenirdi. Halim Bey birkaç kez ortağına o değilden bunu bana versene demişti. Abdülrezzak Bey her seferinde yaklaşık aynı kelimelerle şöyle cevap verirdi. Yahu Halimciğim, sen benim kardeşimsin ama bu tesbih de çocuğum. Çocuğumu amcasına nasıl vereyim bütün bütüne? O zaman ödünç ver, bir süre çekip getireyim derdi Halim Bey. Abdülrezzak Bey buna da yanaşmazdı. Vallahi bugüne kadar ödünç verdiklerim geri dönmedi. Unutursun bir yerde, kaybedersin diyerek ortağının isteğini şakayla karışık reddederdi. Bir gün Halim Bey de yarı şaka şöyle demişti. Bir gün çalacağım şu tesbihi, sonra yüzlerce defa tövbe estağfurullah diye çekip tövbe edeceğim. Ondan sonra da bütün bütüne benim olacak tesbihin. Abdülrezzak Bey arada salondaki vitrinin sağ üst tarafında duran gül ağacından tesbihini şöylesine bir ama sevgiyle bakıvermişti sessizce. Bu tesbih tüm koleksiyonun merkeziydi sanki. Ayrım sonu, sayfa 180.